İki yaka, iki uç. Tomris Uyar.
Ayrım 2.
Sarmaşık Gülleri. Sevgili Şeref, nasılsın, iyi misin? Sana yazıp yazmamak için çok düşündüm ama sonunda yazmaya karar verdim. Çünkü ben annenlerde kalıyorsun diye duymuştum. Geçen cuma sabahı Nazmi'yi gördüm. Arabasıyla bizim oradan geçiyordu. Tam Turan Sineması'nın önünde Hüsnü Efendi'nin dükkanında karşılaştık. Hüsnü Efendi pek bulunmuyor dükkanda. Kalbinden hastaymış. Görürsem sana selam yolladı. Ben de söyledim Nazmi'ye. Şeref nasıl dedim. İyi dedi. Annenlerde kalmıyormuşsun, ondan öğrendim. Tek başına bir oda tutmuşsun. Hayırlı olsun. Zaten annenler beni hiç sevmediler. Gözleri tutmadı baştan çalışıyorum diye. Ama üvey baba ne de olsa çalışmadan olur mu değil mi? Zengin falan ama ayıp çalışmamak ne de olsa. Annenler beni severlerdi şimdi. Bu hallere düşer perişan olur muyduk? Ama olan oldu bir kere. Maksat hepimiz mutlu olalım yaşantımızda. Hem ben memnunum. Senin de mutlu olmanı Cenab-ı Hak'tan dilerim. İnan ki ben hepsini unuttum. Zaten kin tutmam yoktur. Madem ki boşanmışız, hepsi boş. Şimdi Şerafettin, bak seni neden rahatsız ediyorum anlatayım. Bu çocuk meselesi, yani Şükriye'nin yüzünden. Kusura bakmazsın, ikimizin de çocuğu. Beni deli edecek bu kız. Artık yanına mı alırsın, annenler mi bakar bilmem. Çünkü böyle giderse canıma kıyacağım, temelli üstünüzde kalacak. Sen kavgalarımızda hep annem senden iyi bakar demez miydin zaten, değil mi? Bak çok çektim. Baktım büyüttüm, bu yaşa getirdim. Bittim artık, genç yaşta saçlarıma kır düştü. Kolay mı Şerif? Bir yandan babamlar, öyle yalnızım ki. Ölsem bir kaşık su verenim yok. Bak ne oldu? Geçen cuma berberde saçlarımı yaptırıyordum. Kızmasın diye söylüyorum, madem iki medeni birer insan gibi boşandık, saç yaptırmama kızmazsın artık. Her cuma berbere gidiyorum. Hem 5 lira veriyorum, bahşiş falan. Bir şey değil. İşte orada herkesin içinde Şükriye gene burnunu karıştırmaya başladı. Evde karıştırmıyor, hep yabancıların arasında karıştırıyor. Raşit Bey'in karısı, üzülmeyin hanım kızım. Şimdiki çocuklar hep böyle. Bizim aramızda dövmeyin, eve gidince döversiniz dedi. Saat 11:30 sularında berberden çıktık. Eve doğru hafif hafif yürüyoruz. Benim üstümde mavi keten elbisem, başımda güllü eşarbım. Hava sanki yaz. Sen evin damını aktarmıştın ya geçen kış başı. Bizimkiler hala dua ediyorlar, selam yolluyorlar sana. Onlar da unuttular bana çektirdiklerini, zamanla her şey unutuluyor. Hem sen iyi insandırdır, merhametlisindir. Ben kimsenin hakkını yemem. Zaten Metin olmasa ayrılmazdık birbirimizden. Senin aklını o karıştırdı, Allah canını alsın. Aklına esti mi kapa dükkanını, doğru meyhaneye. Olacak iş mi? Kaç kere söyledim konuşma şu çocukla diye, dinlemedin. Yok mitingmiş, yok parti işleriymiş, bize ne? Biz rahat edelim, mutlu olalım, bize yeter de artar. Neyse, şimdi aynı şeyleri açmayalım. Nazmi'ye de söyledim, becerikli olandır Nazmi. Bak yeni bir araba çekmiş altına. Bonayla mı ne diyorlar, olsun, gıcır gıcır kırmızı. Gel Raşit Bey'le çalış istersen dedim. Arabayı şoföre ver, sen de çalışacaksın. Raşit Bey benim bir dediğimi iki etmez. Babamın ortağıdır falan. Düşünecekmiş. Belki söylemiştir. Selam söyledim. Artık dedikodu yaptıysa günah boynuna. Zaten içim çok sıkılıyor. Diyeceksin ki iptida berbere niye gittin de başına bu işler açıldı. Söyleyeyim. O akşam Raşit Bey bizi gazinoya götürecekti Şükriye ile. İçkili aile gazinosuymuş. Görsen Şerafettin ne güzel bir yer. Kaç kere yalvardıydım da götürmediydin. İşte o an seninle geçen yıllara yandım. Şükriye de üstüme üstüme geldi. Raşit Bey zavallı adam, kızı gibi sever Şükriye'yi, eksik olmasın. Karısını götüremiyor bir yerlere ihtiyar diye, bizi götürüyor. Yoksa yalnız adımı bile atmam, bilirsin. Adamcağız bizimkiler yesin diye akşam gelirken 800 gram kadar kuzu pirzolası getirmiş. Sahanda pişirdim güzelce. Domates dildim, biberleri diri bıraktım senin sevdiğin gibi. Bolca kekik, anlayacağın pek güzel oldu. Şükriye yemez de yemez. O yepyeni elbisemi giymişken dayanamadım, bir dövdüm, bir dövdüm. Beti benzi sarardı dayaktan. Yine inadından vazgeçmedi. Gece yatağına işiyor. Koskoca kız oldu, yine aynı inat. Tıpkı sen. Sen kontrol kalemini kulağının arkasına sıkıştırırdın ya, o da kalemini kulağının arkasına sokuyor. Okulda baban neci diye sormuşlar, işçi demiş. Aynen senin lafların, bilirsen ben utanırım böyle laflardan. Kız elektrikçi desen olmaz mıydı, hayvanlığın ne lüzumu var diye bağırdım ama kendimi kaybetmişim, sedire yığılmışım. Ah Şeref, ah, bana bunları da yapmayacaktın. Bu kulak arkasına kalemler taktırmalar, lafa da gelmez haspa, hemen bohçasını toplar. Senin aldığın kırmızı entariyi de bir bez bebeğini koyar, kalkarsa gitmeye. Arsaya kadar gidiyor, bekliyor akşam olsun. Gittiğimde bakıyorum, bir ağaca çıkmış, elinde bohçası. İçim sızlıyor, alıp eve getiriyorum. Kızım, iyi kız olsana, baban istese seni yanına alırdı diyorum da, istiyor diyor, yolda görüyorum, istiyor ama ben gitmiyorum diyor. Şeytan diyor, bir patlatacaksın ağzının ortasına. Yoksa görüyor musun, doğru söyle Şeref, alsan benim için de iyi. Evlilikten ağzım yandı ama belki birisi alır, benim yaşım geçmeden diyorum. Çok yalnızım Şeref, bildiğin gibi değil. Raşit beylerle de ahbaplığım o yüzden ya, belki birini bulurlar, şöyle arabası falan olsun kâfi. Ama kızıma üvey baba acısı çektiremem bak. Ne de olsa yavrum, ağlarsa analar ağlar. Onunla da kimse almaz beni. Bak geçenlerde Raşit Bey arabasıyla Antalya'ya götürdü bizi. Şahane bir yer Şeref, aynen şiir gibi. Adamcağız denizde top mu oynamadı, gözlüklerini mi çıkartmadı, daha ne istersin kız? Yola dönerken yine rezil etti beni. Artistler sinemada öpüşürken suratlarını neden yanlamasına tutuyorlar demez mi? Yerin dibine geçtim artık, sen düşün. Hep sinemaya gidiyorduk sık sık. Artık korkudan gidemiyoruz ahlakı bozulmasın diye. Resimli romanları bile yatağımın altına saklıyorum da gizli gizli okuyorum tırnaklarımı boyarken. Kız çocuğu, bakmadın dersin ama kabahat sende Şeref. Annenlere gizli götürdün, yalanı alıştırdın bir kere. Artık ne yapsan boş. Kasım rüzgarı park bekçisi. Koskocaman bir süpürge. Solmuş yaprakları sarı çiçekler gibi coşkunlukla katmış önüne. Bitsin artık. Şimdi ne var bunda gözleri yaşartan? Son günlerde gözleri yaşarıyordu. Öfkelendi mi? Üzgünken, yalnızken, kalabalık içinde. Bir köşeye çekilmeli, şu çok kırmızı baş ağrılarının geçmesini beklemeli, başka yollara, başka yüzlere bakmalı. Öğle güneşi neredeyse tepeyi bulur. İçkili, çaresiz kalınır o kalın güneşin altında. Öğle üstü, daha günün yarısı. Önünde yersiz yurtsuzluğun mezeleri. Ciğer tava, beyaz peynir, kırmızı domates, yanık soğan kokusu. Küçük öğrenciler geçiyor caddeden. Anaları babalarıyla bağlantılarını koparmış park kedileri, çöpçüler. Yarın şükriyeyi almalı. Hiç değilse 100. kere bunu düşünmeli. Evet evet, yarın mutlaka. Neden bakamasın? Kontrol kalemi var. Tornavida, izole bant, bir erkeği bir erkek, bir küçük kızı bir küçük kız yapmaya yarayan her şey. Şeytan diyor, çık ortaya, bağır bağır avazın çıktığı kadar. Yalan söylemeye oradan alıştı. Bir de çamaşır leğenine doldurmuş ertesi gün kendini boğmaya. Ön söz. Yemekten sonra açarız dedi anne. Konuşur tartışırız hep birlikte. Bir karara bağlarız. Süha beyler geleceklerdi dedi nine. Izgarayı musluğun altına tuttu. Gelsinler, yabancı mı Süha beyler? Anne gözlerini kısmış tabaktaki köfteleri sayıyordu. Herkese ikişer tane düşüyor. Kıza 3 tane de verilebilir ama dede kızar. Her şey kararında olmalı. Köfteler, lokumlar, can erikleri öyle hemen bitmemeli. Kiraz bile olsa çocuğun tabağına bir avuç koymalı yeter. Öyle herkesin tencereye çatalını, kaşığını serbestçe daldırdığı gece kondu sofrası değil bu sofra. Çocuk öğrenmeli ve alışmalı küçük yaşta. Hakkına düşene boyun eğmeli. Koparıp almamalı. Öğrenmezse ileride karşılaşabileceği kıtlık yıllarına nasıl göğüs gerebilir? Daha da önemlisi, alışmazsa şimdiden baş kaldırır. Oysa dede ile nine haksızlıklara, yoksulluklara tatlılıkla karşı koymuşlardır. Ne olmuştur sonunda? Daha ne olabilir? Selanik'in bir mahallesinden kalkıp İstanbul'da ev sahibi olmaktan, bir üst sınıfa kurulmaktan daha büyük bir armağan düşünülebilir mi? Dede ile nine ustalıkla bölüşmüşlerdir bu armağanı aralarında. Eşyaları, malları, saatleri paylaşmışlardır. Söz gelimi ikindi ninenindir. Onun saatleridir. Nine buzdolabını açar, kışsa portakalları eller, sayar, yazsa domatesleri. Hepsini birer birer çıkarır dolaptan. Yumuşamışları, düşmüşleri, çürümeye yüz tutmuşları ön sıraya alır, dirileri arkaya iter. Böylelikle dolabı zamansız, nineye sormadan açanlar, bu saygısızlığı gösterenler, hiç değilse önlerine ilk gelen yemişleri, sebzeleri almak zorunda kalacaklardır. Denge bozulmayacaktır. Dolap yerleştirme töreni böyle bir gözdağıdır işte. Ancak akşam yemeğindeki haklarını ikindi üstü kullanmak isteyen bir çocuğa, o da çocukluğu göz önünde tutularak ve yalnız bir kereye özgü olarak, diri bir domates uzatılabilir gerilerden, gönülden koparsa. Yoksa evde her şey bir gün sonra, 3 gün sonra, hep pörsüdükten, sarardıktan sonra yenir. Akşam saatleri dedenindi. O yüzden nine tabağı annenin elinden aldı, sofraya kendi taşıdı ve kocasının önüne koydu. Ona sundu. Köfteleri paylaştırırken yağ lekeleriyle dolu önlüğünün cebindeki kocaman anahtar destesinin şıngırtısı duyuldu. Evdeki hangi gizemli köşeleri açıyordu bu anahtarlar? Kimse tam tamına bilmezdi. O yüzden rükünçtü belki. Akide şekerine, yastık yüzüne bile kilit vurulan bir evde hangi anahtarın ne işe yaradığı kestirilemezdi ki? Bilinen tek şey anahtarlardan birinin ninenin yatak odasını açtığıydı. Dede ile odalarını ayırmışlardı çoktan. Dede önceleri zarif ve kültürlü bularak istediğini bu yabancı kadının Selanik'le oldukları halde akraba değildiler. Pasaklılığından daha ilk günlerde tedirgin olmuştu. Gerçekten de bu kadında erdemlerini bile kötüye kullanabilme gibi alışılmadık bir yetenek vardı. Bektaşi bir aileden geldiği için umursamaz ve dağınık, tanrı tanımazlığı bilinçle benimsediği için hınzır ve alaycıydı. Kendine güvenirdi ve kayıtsızdı. Sürmeleri göz altlarına bulaşırdı. Kocasıyla ilk gittiği baloda takma lülesi düşmüştü. Patiska gömleği hep sarkardı entarisinin altında. Zamanla sevilmedikçe göğüsleri de küçülmüştü. Sırtı kamburlaşmış, Fransızcası seyrelmiş, ezbere bildiği şiirleri ve keman çalmayı unutmuştu. Unutmadığı tek şey Rumelili olduğuydu. Tiksinirdi Anadolulardan. Geçen geçmiş kaymak tabakası Rumeli'de kalmıştı. Avrupa'da yani. Selanik'te kaç göç yoktu o yıllarda. Evet, peçeymiş, yok cara giymekmiş. Rumlarla Yahudiler iç içe yaşarlardı. Kadınlarla erkekler dostluk edebilirlerdi yalnızca. Çünkü Avrupalılar. İki çocukla yetinmeyi bilirlerdi. Bu İstanbul askeri gibi kaba saba davranmaz, gece yatısına kalmaz, ansızın çıkıp bir yere yemeğe gitmezlerdi. En yakınlarına bile. Yok canım, kabalar geçmişti Anadolu'ya. Seçkinler Rumeli'deydi. Torunu biraz benziyordu kendisine, doğru. Bilekleri inceydi, teni beyazdı. Ama kalkıyor bir Anadolu gibi işe sıvanıyor, o bileklerle güzelim Çekoslovak işi ağır karyolaları yerinden kaldırıyor, altlarını silip süpürüyordu. Çetin Ceviz. Nine dilini düzeltmemişti. İnatla savunurdu bozuk şivesini. Anadolu'yu küçümsemek için en uygun deyimleri Rumeli ağzından seçmekte titizlik gösterirdi. Kaz dağlı derdi. Okumaktan, yazmaktan, şimdi gelir bağ kazmaktan. Kinini bilemekle geçiriyordu artık günlerini. İncecik, ihtiyar bacaklarıyla odadan odaya durmaksızın dolaşırken, dolapları açıp kaparken, makbuzları düzene koyarken, oyaları, yazmaları havalandırırken, anahtar destesinin şıngırtısı yayılıyordu eve. Sahibinin varlığını, egemenliğini haber veriyordu. Dişiliği tükenmiş, ev kadınlığı hala süren bir ihtiyarın tek süsüydü. Çünkü sinemalara, tiyatrolara, operetlere, terzi sabriye, takım elbise ısmarlamaya, iyi konuşmaya, güzel kravatlara ve güzel kadınlara tutkun, yaşlanmak bilmeyen bir erkek olan dede için tek çıkar yol kalmıştı geriye. İki çocuk peydahlamak ve anahtar destesini karısının eline vermek. Dişiliğinin kilidini geri verirken, odaları ayırırken, onu kendi namusuyla bağlamak ve titiz bir rahibe gibi sorumlu kılmak evin gidişinde. Bu sımsıkı işbirliğinin gevşediği anlar olurdu. Bir zeytinyağı tenekesi zamanından önce açılırdı söz gelimi. Hava gazı makbuzu yüklü gelirdi bir ay. İşte o zaman ikisinden biri evdekilerle kısa süreli bir anlaşmaya girilebilirdi. Toruna bir portakal kopardı gönülden, damada yeni bir gömlek armağan edilirdi. Yine de ilk seçilen ortak. Anne olurdu çoğunluk. Ninenin beceriksizliğini, tembelliğini kendi çabasıyla örtbas etmeye çalıştığı için, pişirdiği çeşit çeşit yemeklerle dedeneyi hoşnut edebilmek için, eve bağlayabildiği için. İşte şimdi de telaşlı gözlerle sofrayı süzüyor, bir eksik olup olmadığına bakıyordu. Gidip babayı çağıracaktı birazdan. Kayınbaba sofrasının dayanılmaz baskısından kaçardı baba. Katılmazdı ama bu gece mutlaka gelmesi gerekiyordu. Kızının geleceği tartışılacaktı. Ya gelmezse? Anne her zamanki korkaklığın, çaresizliğin yüreğine yerleştiğini duydu. Bunca yıllık koşuşturma, el ulaklığı, küçük hizmetçilik boşa gidecekti o zaman. Öyle ezik büyütülmüştü ki parlak zekasını, coşkun içgüdülerini tanıyamamıştı bile. Gerçi yüksek öğrenim görmüştü. Dede ile nine kendilerinde eksik olan Fransızcayı kızlarının tamamlaması için ellerinden geleni ardlarına koymamışlardı ama bunca emek, bunca masraf neye yaramıştı? Çocuk doğurmaya, yemek yapmaya, herkesi uzlaştırmaya. Anne kendinde eksik kalanları kızın tamamlayacağına inanıyordu. Bu gece o yüzden önemliydi. Onun için de önemliydi. Kız okuyordu, çok iyi okuyordu doğrusu. Ama bunu okumak demek mi daha doğruydu, kaçmak demek mi? Kimseye sokulmaz bu çocuk. Kapanır odasına okur. Burnu da nasıl büyük. Nineyi bile azarlar sırasında. Neye güvenir? Yol parası verilmezse yürür istemez. Harçlık nedir bilmez. Düzenlidir orası öyle, dürüsttür. Ama bir gün bakarsın söz gelimi 18.30'da geleceğim demiş ki hep dediği saatte gelir. Kalkmış 21.30'da gelmiş. Yani ürkütür. İşte şimdi oturmuş sofrada tırnaklarını kemiriyor. Dede kızacakmış umurunda bile değil. Kız terliklerini çıkarıp atmış, cılız bacaklarını uzatmıştı masanın öte yanına. Geleceği konusunda karar alınacakmış. O küçücük yüreğiyle bu gece asıl temeldeki sorunun çözümleneceğini, iki ucun dede ile babanın uzun süredir sessizce sürdürdükleri gerginliği gidereceklerini sezmişti. olanakları, yeni gelin anahtarları yüklemiş, bitmeye, çökmeye yüz tutmuş bir evin ayakta durabilmesi için bir şeyler istenecekti kendisinden. Geleceğini konuşmak özrüyle. Uzlaşmaz uçlar bile bir araya geleceklerdi. Çoktandır gözden çıkardığı damadına kucak açacaktı dede. Gerekirse. İlk adımı kendisi atacak kadar alçak gönüllüydü de. Ne de olsa çocukluğun düzeltici gücünü bilirdi.
Ayrım sonu.